أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Enfal suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allah-u Teala bu sureyi Nebimiz Muhammed Aleyhisselam nasıl anladı, insanlara nasıl anlattı ve nasıl yaşadıysa aynı şekilde anlamayı, yaşamayı ve anlatmayı bizlere de nasip eylesin. Geçen hafta 64. ayeti okumuştuk Enfal suresinden ama yine 64'ten başlayacağız. Allah-u Teala orada şöyle diyor: Ya eyyühen nebi hasbukallah. Ey nebi, Allah sana yeter. Yani sen Allah'a güven, dayan, gerisine karışma. Tabii bu ayetler Bedir Savaşı ile alakalı daha çok. Ama Bedir Savaşı bizim için bir örnektir. Bütün savaş hukukuyla alakalıdır. وَمَنْ اِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ve sana tabi olan müminlere de Allah yeter. Demek ki Allah'ın bize yardım ve desteğinin olmasının olmazsa olmaz yolu Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak, o nasıl yapmışsa o şekilde davranmaktır. Ondan sonra şu emri veriyor Allah-u Teala Nebimize: Ya eyyühen nebi, ey nebi, harrizil mu'minine alel qital. Müminleri savaşa hazırla. Tabi bu emir ne zaman? Bedir Savaşı öncesinde. Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye göç etmiş. Daha Medine'nin ilk yıllarında Allah bu emri veriyor: müminleri savaşa hazırla. Kaç kişi var ki zaten? Bir avuç insan. Evet, Medine'den de mümin, iman edenler var. Mekke'den gelen muhacirler var. Ama bunlar daha yeni gelmişler. Sayıları çok az. Onun için Allah-u Teala burada bir garanti veriyor. Diyor ki: اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. İçinizde sabırlı, duruşunu bozmayan, görevini tam yapan 20 kişi 200 kişiyi yener. 200 kişiye galip gelir. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتٌ يَغْلِبُوا اَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ. O kafirlerden, yani sizden eğer 100 kişi olursa, kafirlerden 1000 kişiye galip olur. Yani 1'e 10. Dolayısıyla sizin sayınızın azlığını hiç önemsemeyin. Cenab-ı Hak bu garantiyi veriyor. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Çünkü onlar durumu kavrayamayan bir topluluktur. Yani ne Allah'ın yardımı meselesini kavrayabilirler, ne savaşta sabırlı olmayı kavrayabilirler, başka bir şeyi de kavrayamaz. Yani onlar Allah'ın yarattığı dünyada kendi kafalarına göre kural koyan, gerçekleri tam olarak kavrayamayan bir topluluktur. Tabii bu ayet indi. Muhammed Aleyhisselam Müslümanları savaşa hazırladı. Yine burada defalarca okumuştuk. Allah-u Teala Mekke'de indirdiği Rum suresinde Rumların Perslere yenildiğini ama en fazla 9 yıl içerisinde galip geleceklerini, galip geldikleri gün Müslümanlara yardım edeceğini net bir şekilde bildiriyor. Dolayısıyla o gün de gelmişti burada. Müslümanların Perslerle Romalıların karşılaşacağını duymaları, Mekkelilerin duyması, Şam'da bulunan kervanın bu işi duyması, tüm toplumun duyması sebebiyle gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Zaten Allahü Teala Enfal suresinin baş tarafında El Hakka El Hakka diye bu gerçeği anlatıyor. Yani El Hak diye 4 kere tekrarlıyor orada. Ve ayetin baktığınız zaman iniş şekline ve oradaki ifade tarzına baktığınız zaman herkesin bildiği bir gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Müslümanlar da biliyorlar. Şam'dan gelen kervan ve kervanın başındaki Ebu Süfyan, Mekke'de inmiş olan Rum suresindeki hükmün gerçekleşmek üzere olduğunu oradan öğreniyor. Perslerle Rumlar karşılaşacak. Kimin galip geleceğini Allah önceden bildirir. Burada hemen soru soruyorlar. İşte bu kader değil mi? Önceden hayır. Kader elinize ne geçecek de değil. Elinize geçen fırsatı nasıl değerlendirdiğinizle ilgilidir. Savaşı kazanırsınız, kaybedersiniz. O başka. İmtihanı kazanıp kaybetmek başka bir şey. Şimdi orada Allahü Teala müminleri savaşı hazırlama emrini daha önce Muhammed Aleyhisselam'a vermiş. O da hazırlamış. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra şöyle diyor Allahü Teala Enfal suresinin 5. ayetinde كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ Rabbin seni evinde o hak sebebiyle evinden çıkardığı gibi. Yani o hak, el hak diyor. Ne o el hak? Herkesin bildiği o gerçek. Yani o gün Perslerle Romalılar karşılaşacak. Aynı gün Allah size büyük bir zafer verecek. Ama bu zafer ne? Şimdi Allah-u Teala Mekke'de, Medine'den Muhammed Aleyhisselam'ı o gerçek sebebiyle evinden çıkarıyor ama وَاِنَّ فَر۪يكًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَ Müminlerden bir grubu gerçek anlamda bu işten rahatsızlar, tiksiniyorlar, istemiyorlar. İstemiyorlar. Yani bu zaten savaş değil bu. Biraz sonra ayette de zaten Allah-u Teala anlatacak. Savaşta yani değil, kervan için çıkmaya bile cesaretleri yok. Halbuki bakın savaşa hazırladı, Resulullah'ın savaşa hazırladığı kişiler bunlar. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala yücadilûneke fil hak. Yine el hak kelimesini tekrarladı. O gerçek konusunda seninle mücadele ediyorlar. Sahabe Muhammed Aleyhisselam'la mücadele ediyor. Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim, ne işimiz var falan diye. Tabi bize anlatılan sahabe Resulullah'la mücadele eder mi Yahya?
Yok.
Şey. Ne yapar? Tabii hiç yani mümkün değil.
Sorgusuz sualsiz.
Yani tabi onların şey hepsi şey. Böyle şey asker, ne asker diyorduk?
Kurşun.
Kurşun asker değil, altın asker. Ya kardeşim bunların hepsi birer insan yani bu ne oluyor? Yani örnek olamazlar ki o şekliyle insanlara. Ondan sonra diyor ki
yücadilûneke fil hakkı.
Yücadilûneke fil hakkı.
Ba'de mâ
tebeyyene.
Çok önemli bu.
Bu çok mühim. Tebeyyene lehum demiyor Allah. Ba'de mâ tebeyyene. Bütünüyle ortaya çıkmış. Yani o gerçeği herkes Müslümanlar biliyor. Da biliyor.
Herkes biliyor.
Mekkeli müşrikler de biliyor. Medine'li biliyor. Herkes biliyor. Duymuşlar çünkü.
Buna rağmen mücadele ediyorlar.
Buna rağmen mücadele ediyorlar. Her şey ortaya çıktığı halde. Allah-u Teala'nın o gün bunlara yardım sözü verdiği de ortaya çıktı halde. Peki
ke'enneme
yusakune ilel mevut ve hum yanzurun. Sanki göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi. Hadi gideceğiz falan yerde öleceksiniz. Yani bu ne? Çok ağır geldiğini değil mi? Bundan daha ağır olur mu? Sahabenin bir bölümü sanki ölüme sevk ediliyormuş gibi. Ondan sonra yine Allahü Teala hani o gün zafer verecek. Müslümanlar geldiler. Bir de baktılar ki yani Bedir'e geldiler. Niye Bedir'e gelmişlerdi? Çünkü kervanın çok önemli bir konaklama yeri Bedir. Bedir'e geldiler ki kervanı orada elde etsinler. Mekkeliler de bu defa duydular.
Onlar da korumaya
çıktılar. Onlar da kervan için Bedir'e geldiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire karşısında hiç beklemediği bir anda Mekke ordusunu buldu. Allah-u Teala burada diyor ki Enfal suresinin 42. ayetinde اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا Siz o vadinin Medine'ye en yakın tarafındaydınız. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْفَ Mekkeliler
en uzak.
Medine'ye en uzak olan tarafındaydılar. Mekke'ye yakın oluyor tabi. وَالرَّكْ وَاسْفَلَ مِنْكُمْ
Alt tarafta
da. O şeyde kervan da sizin aşağınızda sahilde. Çünkü Ebu Süfyan Müslümanların Bedir'e gelebileceğini çok akıllı bir şekilde tahmin ediyor.
Rotayı değiştiriyor.
Rotayı değiştirerek sahilden kaçıp gitmeye çalışıyor. Diyor ki Allah وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَادِ Önceden sözleşseydiniz kesinlikle sözleşmede bir takım farklılıklar yani ortaya çıkar. Böyle bir denk getiremezsiniz.
Aynı anda pat diye karşı karşıya kalıyorlar.
Ben Mekke ordusu karşılarında hiç beklemiyorlar. Böyle bir şeyi akıllarından bile geçmiyor. Mekkelilerin de akıllarında yok böyle bir şey. Aşağıda işte kervan var. Kendileri ortada kalıyor.
Ama
velakin yakdiyallahu emran kâne mef'ul. Ama Allah olmasına karar verdiği bir işi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Olmasına karar verdiği neydi?
İşte o hak konusu.
Ve yakta adabilen zaten o zaten orada söylüyor Allah.
Ve iz ya'idukumullahu fi taifeteyn.
Evet. Ve iz ya'idukumullahu istersen o ayet sen oku.
Evet. Ve iz ya'idukumullahu ihda taifeteyn enha lekum. Allah size vaatte bulunuyordu. O iki taifeden, iki gruptan bir tanesi sizin olacak.
Yani Allah o gün bak şöyle şey yapalım kendimizi. Biz Müslümanlar Medine'den gelen Müslümanların yanında olalım. Allah Mekke'deyken ayet indirmiş. O gün bir bir başarı nasip edecek bunlara. Onlar açısından odaklandığı başarı neydi? Kervan değil mi? Oraya evet, gelirken kervana odaklanmışlar. Ama birden karşılarına Mekke ordusu çıktı. Allah bugün bize bir zafer verecek. Acaba zafer
hangisi?
Birisi kesin bizim.
Evet.
Ama hangisi?
Müslümanlar
çünkü şeye kafileye gitseler ordu boyunlarına biner tabii. İkisi iki şeyin arasına kalırlar. Ama Mekke ordusuna gitseler
kervan kaçıyor.
Kervan kaçıp gidecek.
Ki öyle oldu.
Ki öyle oldu. Hı-hı. Diyor ki
ve
teveddûne enne gayre zâti şevketi tekûnle. Söz veren Allah nasıl olsa
o güçsüz
olanı bize versin. Yani, kervanı versin. Savaşmayalım.
Tamam. Tekûnü lekum. Sizin olsun evet. istiyordunuz. Halbuki ve yuridullahu en yuhikkal hakka bi kelimâti. Allah ise daha önce verdiği sözü
o bütün o gerçek olan
o şeyi gerçekleştirmek istiyor. Gerçek Cenab-ı Hakk'ın muradı ise oydu. Hı. Ve bir de وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ve bu kafirlerin ardını da kesmek
yani
istiyor.
Tamamen
köklerini kurutmak istiyor.
Yani orada orduyu siz şey yapacaktınız. Tamamen mağlup edecektiniz.
Mekke tamamen açık.
Mekke sizin elinize kalacaktı. Doğru Mekke'ye gideceksiniz. Doğru
ne
Mekke'ye.
Ne kafilesi yani? Kaç tane
doğru Mekke'ye gittikleri zaman yani. Kafile zaten onlar evet. olacak. Değil mi?
Aynen öyle.
Ama bakın işte burada diyor ki Allah-u Teala sözleşseydiniz bir şey yapamazdınız. Bunu
denk
getiremezdiniz.
Velakin liyakdiyallahu emran kâne
mef'ûl. Allah o işi yani
yerine gelsin,
tamamlansın. Mekke ordusunu sizin karşısında mağlup etsin ve siz Mekke'yi o gün ele geçirin diye bunu böyle yapmıştı. Evet. Ondan sonra da diyor liyehlike men heleke an beyine ve yahya men hayye an beyine. Helak olan Beygine'den dolayı helak olsun. Yani Mekkeliler biliyor ki bugün Allah Müslümanlara yardım edecek. Yardım ettiğini gördü mü?
Yani herkes gerçeği görmüş bir şekilde gerçeği ölsün görmüş. Ya da kalsın.
Ölsün veya kalsın. Müslümanlar da biliyor ki Allah bugün bize yardım edecek. O yardımı görsün.
Onlar da o
güvenleri artsın.
Devam etsinler.
Evet. Ve innallâhe lesemîun alim. Elbette ki Allah çok işleme bilendir. Şimdi burada şu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a savaş öncesi 1-10 galip olma garantisi vermişti. Mekkeliler Müslümanların 1-10'u değil, daha azdı. Orada Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi neshetti. Yani isterseniz peş peşe ayeti evet, okuyayım daha kolay anlaşılsın. Evet. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak
66.
Evet ayet, yani 65'ti. 65'i tekrar şey yapalım. Ey Nebi, müminleri savaşa hazırla. Sizden sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. Eğer içinizden
100 kişi olursa
1000 kişiye galip gelir bu kafirlerden. Çünkü onlar anlayışsız bir topluluktur. Ondan sonra Müslümanların bu gevşeklikleri ortaya çıkınca Allah-u Teala ne diyor? Müslümanların bu gevşeklikleri ortaya çıkınca Allah-u Teala şu ayeti indiriyor. El-âne haffefallâhu ankum. Şu anda Allah sizden görevinizi hafifletti. Ve alime enne fîkum da'fen. Sizde bir zayıflık olduğunu öğrendi. Öğrendi ki sizde bir zayıflık var. Yani şey yapamıyorsunuz. İşte ölüme gider gibi geliyorlar. Şeyin karşısına çıkmak istemiyorlar. Kervanın peşine gitmek istiyorlar falan. Diyor ki Allah فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَتُمْ صَابِرَةٌ يَعْلِبُ مِيَتِينَ. Bak 20'yi 100'e çıkardı şimdi. Az önce 20 demişti. Sabırlı 100 kişi 200 kişiyi yener. Halbuki daha önce sabırlı 20 kişi 200 kişiyi yenerdi değil mi?
Evet.
Ondan sonra diyor ki وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُ اَلْفَيْنِ بِاِذِنْ لَهِ. Eğer sizden
1000 kişi
olursa onlardan 2000 kişi. Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yener.
Biri 10'dan, biri 2'ye tamam. Düşürdü.
Biri 10'dan, biri 2'ye düştü. Vallahu ma'as-sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir dedi. Evet. Şimdi bu şeyden sonra evet biri 2'ye düşürdü, biri 10'dan. Ama Mekke ordusu neydi?
Biri 2'den bile fazla. Biri yani 2'den 300 mı? Küsur Müslümanlar 350 gibi 1000 kişi de Mekke
Müslümanı. En az 1000 kişi.
Evet, en az.
Aşağıda 1000 kişilik de kervan var. Yani mesela bir irtibata girseler belki yukarı çıkacak. Gerçi kervan oradan çekti gitti de.
3 katlarından fazla. Hı-hı.
Evet. Şimdi Allah-u Teala tabi biliyorsunuz bu ayetlerden de okumuştuk. Şey yapmaya lüzum yok. Meleklerle yardım etme sözü veriyor. Müslümanlar o şartlar altında Allah'tan yardım istiyorlar. Ondan sonra onlara tatlı bir uyku veriyor o akşam. Yağmur yağdırıyor. Ve melek sayısı önce 1000 sonra artırıyor sayıları. Müslümanların işlerini rahatlatmak için birçok destekte bulunuyor. Bir de 1'e 10'dan 1'e 2'ye düşürüyor savaşacaklar düşmanı. Fakat düşman 1'e 2'den fazla.
Evet.
Yani bunların en az 3 katı ve daha fazlası. Ondan dolayı Allah-u Teala şeyde
başka bir şey daha yapıyor.
Başka bir şey daha yapıyor.
Evet, o da ne?
43. ayette Enfal suresinin diyor ki ve yuriyekehumullahu fi menamike qalila. Allah senin rüyanda onları az gösterdi. Gösteriyordu.
Sayıcı az gösterdi.
Sayıcı az gösterdi. Yani o 1000 kişi değil daha az. Allah rüyasında gösteriyor Resulullah. Peki velev erakehum kesiran lefeşiltum. Sana onları çok gösterseydi kesinlikle dağılırdınız. Ne demek? Tabii bu rüyasını anlatacak. Orası yani iki kattan fazla. Ya Allah da bize iki katta savaşmayı emrediyor. O zaman geri dönelim. Ondan sonra
veletenazaatun
fil emr. Bu savaş konusunda aranıza nizaya, anlaşmazlığa girecektiniz. Kimin de yapacaklardı anlaşmazlığı Müslümanlar? Yani en başta Resulullah'la. Tamam. Şimdi bizim gelenekte Resulullah'la anlaşmazlığa girmek diye bir şey var mı? Çünkü ayetler bağlantılardan koparılınca hiç anlaşılmaz hale geliyor ve kendi kafalarındaki dini İslam diye insanlara şey yapıyorlar. Bak kesinlikle nizaya girecektiniz. Tenazatum. Mesela şeyde de var bu biliyorsun. Nisa suresinin 59. ayetinde feyin tenazatun fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Muhammed Aleyhisselam'da da nizaya girme hakları var biliyorsunuz. Şeyde şeye göre Mümtehine suresinin 12. ayetine göre
nebi
sıfatıyla tabii diyor ki şey yaptığınız zaman herhangi bir konuda nizaya girerseniz bunu Allah ve Resulüne götürün. Yani Resul'e inen ayetlere götürün. Ayetlerde 1-2 1-2 dendiği zaman ne yapacaklar? Gene itirazları şeyde bulacak, karşılıkla bulacak. Onun için burada Allah-u Teala Resulullah'a iki katı gösteriyor. 65. ayette söz verdiği şekilde. Ondan sonra diyor ki وَلَاكِنَّ sellem. Ama Allah-u Teala işi garantiye aldı. Yani tartışma çıkmasın diye sana rüyanda iki kat gösterdim diyor. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Çünkü Allah kalplerde neler olduğunu, insanların göğüslerinde neler olduğunu bilir. Sadece Resulullah'a göstermiyoruz. وَاِذْ يُرِيكُمُهُمْ Resulullah da dahil bütün sahabeye o Mekkelileri gösteriyor. Nasıl gösteriyor? اِذَا تَقَيْتُمْ فِي اَيُّنِكُمْ قَلِيلًا Karşılaştığınız zaman sizin gözünüzde onları az gösteriyor. Yani 1000 kişi görmüyor, daha az görüyor. Ne kadar görüyorlardı?
Evet, iki katı olduğunu
i̇ki katı.
Ali İmran Suresi 14.
ayetinde. Ali İmran Suresi 14. ayetinde Allah çok net bir şekilde bunu bize bildiriyor. İki katı olunca ne oluyor?
Savaşma görevi doğuyor.
Savaşma görevi mecburen doğuyor. Artık kimsenin itirazı hakkı kalmıyor, değil mi?
Evet.
Artık ne mücadele ne niza hiçbir şey olmayacak.
Ve yukallilukum sizi de az gösteriyor. Yukallilukum
sizi de az gösteriyor fi ayunihim onların gözlerinde.
Onlar da hani kaçmasınlar.
Kaçmamaları yani. İçin evet. Tabii. Yani bunlar
korkmasınlar Müslümanlar.
Şey yani. Üçte biri kadar ama belki onda biri de gösteriyordur. Evet. Ne kadar az gösteriyorsa.
Bunu neden? Liyakdiyallah
emren kâne mefkûle. O yani oluşmasına karar verdiği emri gerçek işi gerçekleştirmesi için böyle yapıyor. Ve ilallâhe turcaul umûr. Bütün işler Allah'a döner. Şimdi bütün bu ayetleri okuduğumuz zaman ortaya ne çıkıyor? Bir kere yani Müslümanların hepsi de birer insan. İmtihana tabi olan kişilerdir. Yani bunları öyle hayali kişiler olarak gördüğümüz zaman bize örnek olamıyorlar.
Öyle asla hata yapmaz.
Asla hata yapmaz, şey yapmaz değil. Herkes hata yapar. Resulullah dahil olmak üzere. İnşallah bir hafta sonraki dersimizi onda net bir şekilde göreceğiz. Şimdi dolayısıyla burada Allah-u Teala bütün şeyleri tedbirleri alıyor. Tabii Müslümanlarda bir şey var. Bir sürü şeyler sokuşturulmuş daha sonra. Kur'an-ı Kerim'de olmayan kader inancı sokuşturulmuş. Ezelden bu böyledir demiş falan. Bir sürü lüzumsuz şeyler. Ayetler kendi hayallerine uydurulmuş. Gerçeklerden tamamen uzak bir din ortaya konmuş. Bugün maalesef İslam aleminin tamamına hakim olan din anlayışı bu. Şimdi Allah-u Teala burada bize insanın özelliklerini ve gerçekleri bütününe gösteriyor ve bir de ne kadar nasıl yardım ettiğini de gösteriyor. O gözün de az görünmesi, öbürüne de haksızlık etmiyor. Onlara da az gösteriyor ki cesaretleri olsun. Evet. Dolayısıyla bu ayetler son derece önemli. Burada bir de neshe bir müthiş bir örnek var. Allah önce 1'e 10 zayıflığı görünce 1'e 2'ye düşürüyor. Nes'in genel kuralı neydi?
مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتِنْ اَوْنُوْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْمِثْلِهَا Eğer bir ayeti nesheder yerine başkasını getirirsek diyor Cenab-ı Hak, unutturursak ya daha hayırlısını ya da onun dengini getirir.
Ya mesela burada bir ayet hemen üstteki ayeti neshetti.
Evet. Daha hafif.
Hemen altındaki ayeti ne yaptı? Daha hayırlısıyla neshetti. Daha iyisiyle. Daha az yükle neshetti. Tamam. Bu neshin çok güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet. Şimdi bir de burada Müslümanların savaş meseleleri var. Savaş kuralları olayı var. O konuda herhalde söylemek istediklerim var. Onları şey yapalım.
Evet. Bu 65. ayet okuduğumuzda şöyle başlıyordu. Ya eyyühennebi yuharrizil mu'minine alel kital. Hani ey nebi müminleri savaşmaya özendir, teşvik et, hazırla onları diye. Şimdi ayetlerin biz devamlı böyle parçacı okunmaması gerektiğini konuşuyoruz, anlatıyoruz falan ama çoğunlukla Yani hem kendisini Müslüman olarak tanımlayanlar hem de İslam'a karşı olanlar. Yani her iki grupta bunu göz ardı ediyorlar bu ülkeyi. Bazıları saldırmak, bazıları da savunmak için hep ayetlere parçacı yaklaşıyor. Şimdi İslam'a saldırmak isteyenlerin elini güçlendiren bir ayet gibi gözüküyor bu. Ey Nebi, müminlere savaşa özendir. Ha diyorlar ki işte bakın İslam her daim savaş olsun diye gayret gösteren bir din. İslam savaştan yana. Bak peygamberine Allah emir vermiş ki müminleri her daim savaşa hazırla. Hani İslam barış dini? İslam'ın barışla şunda bunda falan alakası yok. Böyle saldırıyorlar. Diğer taraftan bunu savunmak isteyenler de bu tür ayetleri tabiri caizse yani sağda solda hiçbir yerde konuşmuyorlar. Göz ardı ediyorlar. İslam barış dinidir diye bir slogan üretip genelde barıştan yana olan ayetleri bu sefer önceliyorlar. Bu sefer ne oluyor? İslam savaş dinidir diye çıkan bir grup var ve bunu savunmak isteyen ikinci bir grup var. İslam barış dinidir. Bunlardan hangisi doğru? Şimdi sadece bu ayete baktığımızda İslam savaş dini mi? Evet, savaşı özendiren bir din. Ama hemen geriye bakın geçen hafta okuduğumuz ayetleri sayfayı çevirirsek 61. ayette bu sefer sadece bunu okuyalım. Cenab-ı Hak burada ne buyuruyordu? Ve in cenahu lis-selmi fecnah leha. Eğer savaştığınız, savaşmakta olduğunuz grup, kafirler, şunlar bunlar barıştan yana olurlarsa, barış için bir kenara çekilecek olurlarsa fecnah leha, sen de barıştan yana ol. Bakın sadece bu ayeti okursak bu sefer ne oluyor? İslam gerçekten barış dini. Peki ayırdığımız zaman ikisi kendi aralarında haklı ama dışarıdan baktığımızda ikisi de haksız. Çünkü ayetler parçalı, parçalanarak okunamaz. Bir bütündür ayetler. Bunu bir hani kısa bir örnekle anlatmak istiyorum. Biraz önce dersten önce de aynı şeyi konuştuk. Şimdi elimde benim bir demir para var. Şimdi kamera doğru şunu tutayım. Şu an paranın hangi tarafı ekranda? Yazı. Şimdi para, demir para. Bu 1 lira. 1 lira veya demir paranın bu tarafı. Para yazıdan ibaret. Diyebilir miyiz buraya bakarak? Niye? Çünkü çevirdiğimizde bu sefer hangi kısmı ön planda? Tura. Peki şimdi ben buradan bakıyorum. Bana göre para yazı. Ekran işaret karşıdan bakar kişiye göre de ekran para turadan ibaret. Peki para gerçekten yazı mı yoksa tura mı? Ya para ne yazı ne tura. Yani yazı doğru ama eksik, tura diyen doğru ama eksik söylüyor. Doğrusu para yazı ve tura olarak bir bütündür. Dolayısıyla İslam barış dini mi? İslam savaş dini mi? Bu içinde bulunduğunuz koşullara göre cevaplandırılacak olan bir sorudur. Tek başına İslam savaş dinidir dediğinizde yanlış söylemiş olacağınız gibi tek başına her daim her zeminde İslam barış dinidir sloganını savunmak da yanlıştır. Doğrusu ne olmalı? Doğrusu şu olmalı. Savaş koşulları oluştuğunda İslam tam manasıyla bir savaş dini ama barış koşulları oluştuğunda barış şartları meydana geldiğinde evet İslam barış dinidir. Dolayısıyla tek başına biri doğru asla olamaz. Şimdi ayetleri bu gözle okumamız lazım. Yani ya İslam her zaman işte güzel ayetleri güzel derken tabiri caizse hani böyle cihattan, savaştan falan bahsetmeyen ayetleri koyun. Hep böyle işte ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. İşte insanları güzel sözlü bu dine çağır. İşte İslam barıştan yana hep böyle tabiri caizse çiçek böcek sevgi hep böyle şeyler. Bir grup hep bunlara sarılıyor. Bir grup da sürekli savaşla ilgili ayetleri önceliyor. Biri savaş dini, biri barış dini asla anlaşamıyorlar ortada. Doğrusu neydi? Bir bütün olarak incelemek. Hangi şartlar geçerli toplumda? Bugün savaş şartları geçerli. İslam o gün savaştan yana. Ama şartlar değişti. Barış şartları meydana geldi. İslam tam manasıyla barıştan yana. Şimdi bununla ilgili birkaç ayeti daha ben hatırlatmak istiyorum. Tek başına bir de savaş karşıtlığı diye bir şey de var hocam. Ya savaş hiç olmasın. Dünyada hep sevgi içinde yaşayalım, çiçekler, böcekler, ağaçlar, işte ırmaklar falan. Ya böyle bir dünya yok. Gerçekten başından beri yok. Evet, çünkü İslam fıtrat dini. Tabii. Değil mi? Yani Allah Teala Rum suresi 30. surenin 30. ayetinde İslam'ı fıtrat dini olarak tanımlıyor ve fıtrat bizim yaratılışımızda, evrende var olan geçerli kanunlar bütünü. Baktığımız zaman hayvanlar aleminde de, insanlar aleminde de savaş bir kaçınılmaz bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Yani bu tek başına savaşa karşı olmakla hiçbir yere varamazsınız. Yani adam gelecek topuyla, tüfeğiyle sınırınıza dayanacak, içeri girecek, tacize, tecavüze başlayacak. Siz karşısına güllerle çıkacaksınız. Bu biz savaştan yana değiliz, biz barışız falan. Ya bunu geçeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Allah Teala da bu gerçekliği bize hiçbir zaman unutturmuyor. İşte bir numarada Resulullah'a hitaben. Ne dedi? Müslümanlara savaşa hazırlandır. Yani yarın bir gün savaş olduğunda her Müslüman kadınıyla erkeğiyle bu gerçeğe hazır olmalı. Vay efendim biz savaşa karşıyız, işte biz çiçekçiyiz, böcekçiyiz falan. Bunlar öyle, İslam toz pembe bir din, bir vaat etmiyor bize. Diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 216 ayetinde şöyle buyuruyor. Kütübe aleykümül gitalu ve huve kuruhun leküm. Savaş, bakın hoşunuza gitmese bile, değil mi ya, duyduğunuzda evet, hiç kimse yani kurulu düzeninin sarsılmasını istemez. Durduk yere sıcak yatağını terk edip de savaş meydanlarına çıkmak, kan dökmek, kanının dökülmesini falan istemez. Doğru. Ama neticede bu bir görev olarak da bize yazılmış. Niye? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki وَعَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Olabilir ki bir şey zahiren sizin hoşunuza gitmeyebilir. Ama sonuç itibariyle o sizin hayrınıza, iyiliğinize olabilir. Ya da tam tersi. وَعَسَا اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Zahirde çok sevdiğiniz bir şey olabilir. Ama neticesi itibariyle sizin için şer olabilir. Oluyor mu? Oluyor gayet de. Yani sevmediğimiz bir şey netice itibariyle bizim için iyi. Çok sevdiğimiz bir şey sonucu itibariyle, neticesi itibariyle bizim için kötü olabiliyor. Peki vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Çünkü her şeyi Allah biliyor. Sen bilmiyorsun, siz bilmezsiniz diyor Allah. Dolayısıyla siz savaşa her daim hazır olun. Yarın öbür gün biri kapınıza dayandı mı, size savaş ilan etti mi, misliyle mukabele etmeye her daim hakkınız var ve bu görev olarak da yapılmak zorunda. Peki dedik ki bu savaş şartı için geçerli. Bakara 190. ayeti de hatırlayalım. Cenab-ı Hak orada bize ne diyordu? Sizinle savaşanlar وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Ya birileri gelip bizimle savaşırlarsa biz de onlarla savaşırız. وَلَا تَعْتَدُوا. Ama hem onlarla hem de bizimle savaşmamış olanlara karşı da asla aşırı gidemeyiz. Yani bize savaş açmayanı açamayacağımız gibi savaş açmış olanı da savaş kuralları dışında ezip tabii yok edemeyiz. Her şey savaş şartları içinde olmak zorunda. Peki dedik ki baş tarafta bu savaş şartları oluştuğunda böyleydi. Barış şartları meydana gelirse işte ve incenehu lisselmi Enfal suresi 61. Eğer karşı taraf barışa yanaşırlarsa fecneh leha, o zaman sen de barıştan yana ol. Ve tevekkül alallah, ve Allah'a da güven. Yani karşı tarafın tavrı bizim tavrımızı, hal ve hareketimizi belirleyecek. Onlar savaş istiyorlarsa hay hay sonuna kadar savaşırız. Onlar barışa yanaşırlarsa biz de barışa yanaşırız. Peki neden bu savaş oluyor? Olmasa ne olur? Allah niye bize savaşı da bir görev olarak yükledi? Hani dedi ki toz pembe bir şey vaat etmiyor hayat Allah. Ektiğinde kan dökülecek, kanınız dökülecek. Allah yolunda can verecek, can alacaksınız. Şartlar bunu gerektiriyorsa. Çünkü diyor Allah, böyle yapmayacak olsa ne olur? Bakara suresi 251. ayet şöyle buyuruyor. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Allah, insanlardan bir kısmını diğer bir kısmıyla engellemeyecek olsa, neticede azmış, değil mi?
Evet.
Hakka, hukuka tecavüz etmeyi bir hayat düsturu haline getirmiş birilerini başkaları vasıtasıyla durdurmayacak olsa Allah lefesedetil ardu, o zaman yeryüzünde fesat hakim olurdu.
Tabii tabii.
Ya o zaman her yer zalimle kaynardı. Her yer zulüm dolardı. Ama Allah Müslümanlar sayesinde, hak ve hakikatin yanında olan insanlar sayesinde bu insanları engelliyor. Bakın savaş yine aslında barış olsun diye var. Bu ayet yine bunu gösteriyor.
Tabii tabii.
Velakinnallahu zu fadlin alel alemin. İkramı herkesi kaplayan Allah'tır. Allah'ın ikramı her şeyi kaplar. Yine bir başka ayet. Hac suresi 40. ayet. Bakın Diyor ki Allah, yani bu şekilde savaşlar olmayacak olsa ne olur? Ya insanlar, bakın, hak olsun, batıl olsun. İnsanlar dinlerini bile yaşayamayacak hale gelirler. Bakın, en büyük özgürlük, değil mi? Sürekli herkes aynı şeyi konuşuyor. Din ve vicdan özgürlüğü. Yani inandığınız dini yaşayabilmek de savaşlar olmasa aslında pek mümkün değil.
Evet.
Ne diyor Allah Teala? Velev la def'ullahi nase ba'dahum bi ba'd. Eğer Allah insanlardan bir kısmını diğer bir grubuyla, diğer bir kısmıyla engellemeyecek olsaydı var ya, ne olur? Lehuddime savami' ve bi'a ve salavat ve mesacit yuzkeru fi ismullahi kesira. Bakın, içinde hani Allah'ın adı anılan mescitler, havralar, kiliseler, tapınaklar, her yer yerle bir olurdu diyor. Yok olurdu. Yani ne havra kalır, ne kilise kalır. Yani ne Yahudisi, ne Hristiyanı, ne Müslümanı, ne Budisti, ne şusu ne busu. Hiç kimse özgürce dinini bile yaşayamazdı. Niye? Çünkü azgınlar kalkar, oraları da yakıp yıkar geçerlerdi ki tarih bunun örnekleriyle
dolu. O hangi surenin ayeti o?
Hac suresi 40. ayet hocam. Tamam. 22. sure 40. ayet. Gördüğümüz gibi yani Cenab-ı Hak savaşı bile ne için koydu? İnanç ve ifade özgürlüğü için bile olmazsa olmaz bir şey olarak belirtti. Ve bu Enfal suresinin 64. ayetinin, 65. ayetinin bir benzerini Nisa suresi 84. ayette.
Burada şunu da şey yapalım yani. Demek ki bir Müslüman savaşı kazandığı zaman karşı tarafın kilisesini, havrasını ya da başka ibadet şeylerini dokunamaz. Evet. Çünkü adamın inanç hürriyeti vardır.
Evet. Ve savaş da bu hürriyeti
sağlıyor. Savaş da bu hürriyeti sağlıyor. Bir de karşı taraf savaş açarsa biz savaş açarız.
Evet, ancak.
Yoksa biz savaş açamayız.
Durduk yere açamıyoruz.
Ayrıca az önce senin okuduğun mesela Bakara 190. ayetin devamında Allah-u Teala diyor ki وَقَاتِلُوهُمْ hatta لَا تَكُونَ فِتْنَ.
Evet.
Onlarla savaşın ki bir fitne ortamı olmasın. Yani ne yani insanların ya bir toplum düzeni bozuk olmasın, can ve mal güvenliği şey yapsın, sağlansın, buna aykırı şeyler olmasın, insanlar böyle huzur içerisinde yaşasınlar. Ve ekûne dînü lillah, din tamamen Allah'a ait olsun. Ne demek Allah'ın dini, az önce okudun?
Evet, fıtrat.
Yani insanlar doğal kurallara göre yaşasınlar.
Kimse kimsenin kölesi olmasın.
Kimse kimsenin kölesi olmasın.
Olsunlar.
Kimse, herkeste tam bir inanç hürriyeti olsun. Evet. İki,
İnançtan
insanların
evet,
cins, ırk, şu bu farklara asla dokunulmasın. Sadece o insan savaşırsa savaşılır. Ve burada onu da söylüyor Allah-u Teala. فَاِنْ اِنْتَهَوْ
Eğer onlar vazgeçer.
Ama siz tamam, savaş ortamı, savaştan geri çekildikleri zaman diyorsun ki, tamam.
Tamam.
Ama tekrar savaşmaya yönelirlerse
o zaman biz de tekrar savaşırız.
Fela udvani illa alel zalimin. Düşmanlık sadece zalimlere, yanlış yapanlara. Sen geri çekildin. Ben savaşmıyorum dedin. Tamam, ben de bıraktım. Ama kusura bakma, sen burada bana saldıracaksan buyur beyefendi.
Yok öyle bir şey.
Öyle bir şey yok.
İslam barış dini değil orada.
Ben bunu hissettiğim an, senden karşı taraftan böyle bir davranışını hissettiğim an seni beklemem. Derhal
evet.
Gelirim. Zaten onda ayeti var.
Kafenne min kavmin hiyaneten fen bidileyim ala seva. Yine geçen haftalarda okunan ayetlerden birisiydi. 58. ayet Enfal suresi. Eğer bilgiye dayalı olarak korkacak olursan anlaşmayı bozacaklarına dair sen onlara anlaşmayı bozduğunu bildir diyor.
Yani bildireceksin ki evet. Bak ben anlaşmayı bitti. Bozdum. Haberleri olsun.
Evet.
Öyle ani baskın da yok.
Evet. Evet. Aynen öyle. Bir de şeyi söyleyecektim. Benzer ayet Nisa suresinin 84. ayetinde yine direkt olarak Resulullah'a hitap ediyor Cenab-ı Hak. Fekatil fi sebilillah. Bakın. Hani Resul ayetleri getiriyor ama ondan sonra Nebi olarak önce bu ayetleri kendisi yaşamakla mükellef diyoruz ya her zaman. İşte onun bir uygulaması. Sen Allah yolunda savaş. Resulullah'a hitaben. Niye? Çünkü la tükellefu illa nefsek. Çünkü sen yalnızca kendinden sorumlusun. Yani önce kendin bu ayetleri yaşamakla sorumlusun. O getirdiğin, tebliğ ettiğin ayetlerden önce sen sorulacaksın çünkü. Yaşadın mı, yaptın mı, yapmadın mı? Dolayısıyla sen önce Allah yolunda savaş. Artı herrizil müminin. Ama müminleri de hazırla. teşvik et, onlara da bu ayetleri bildir. Cenab-ı Hak size bunu emretti, şöyle şeyler vaat ediyor. Değil mi? Yani bu işin hem dünyevi hem uhrevi kazançları var. Bunları da öyle söyle. Çünkü asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Heh, işte böyle yap ki Allah o kafirlerin baskınını önlesin bu sayede. Yok, aksi takdirde onlar gelir sizi ezerler. Siz eğer hazır olmazsanız. Yine geçen hafta işte görmüştük. Allah gücünüzün yettiği ölçüde onlara karşı kuvvet hazırlayın demişti. Yani her daim buna hazır olmak. Bizim bu mehter marşlarında galiba bir şey vardı. Tam yanlış hatırlar mıyım? Hazır ol cenge eğer istersen sulhu salah diye. Tabii. Mükemmel bir söz gerçekten. Tabii,
çok güzel.
Yani her daim hazır olmak lazım eğer sulhu salah istiyorsak.
Tabii hazır olmak lazım tabii. Derken de bunu da şey yapmayalım. Bizim şu anda zihnimiz asker ayrı, millet ayrıya şey yapmış. Bu 19. asrın İslam alemine attığı en büyük kazıklardandır.
Milletçe hazır olmak.
Her birimiz aynı yani biz ordu milletiz denirdi eskiden. Evet, evet. Ama şu anda ordusu ayrı, milleti ayrı bir konumdayız. Bunun bir an önce ortadan kalkması lazım. Kadınıyla, erkeğiyle herkes her an savaşa hazır olmalı. Dolayısıyla şey böyle asker için efendim şu 20 yaşına gideceksin, şu kadar kalacaksın, geleceksin değil. Her vatandaşın askeri eğitim alacağı, silah kullanabileceği, her an savaşa gidebileceği bir ortamı hazırlama bizim boynumuzun borcudur. Yani tekrar ordu millet olmak zorundayız. Öyle olduğu zaman herkes her konuda son derece duyarlı olur ve düşman da ciddi anlamda korkar.
Evet. Bir ayet daha okumak istiyorum. Hani şimdi bunlar bu okuduklarımız genelde bize savaş açan işte gayrimüslim bir ordu, bir toplum, birileri falan varsa hep konuştuğumuz ayetler onlarla ilgiliydi. Ama bakın Allah Teala savaş gerçeğini bir örnekle bize anlatıyor ki bu hani savaşın aslında bizatihi fesadı kaldırmak için yani sulhu salah oluşturmak için yeryüzünde refah oluşturmak için olduğunun en önemli göstergesi. Hucurat suresinin 8. ayeti. Ne diyor Allah burada? İki grup Müslümandan bahsediyor. Bakın dikkatlerinizi çekiyorum. İki grup Müslüman. Diyor ki Allah وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden iki grup. اِقْتَتَلُوا Eğer savaşırlarsa. İki tane Müslüman ordu, düşünelim devlet neyse artık kavim, topluluk birbirleriyle savaşıyorlar. Üçüncü bir gruba Allah diyor ki فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Siz araya girin, bu iki savaşan grubun arasını düzeltin.
Mesela bugün Yemen'le Suudi Arabistan diyelim savaşıyor.
Bize demiş oluyor ki gir arayı düzelt.
Böyle dışarıdan bakamayız.
فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
Gidip arayı düzeltmemiz
lazım. Tamam. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى Eğer bu iki savaşan gruptan bir tanesi diğerine saldırırsa yani azgınlık yaparsa
ya kurallar dinlemiyor.
Kurallara yani aykırı davranırsa durduk yere yani hiç sebep yokken saldırıyorsa eğer üste çıkmaya çalışıyorsa şimdi üçüncü gruba ne diyor Allah bakın. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَف۪يَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ Bu azgın olan grup, saldırgan olan grup Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de diğer grubun yanında bunlarla savaşın.
O zaman bu Yemen olayında suçlu olan kimse onlara karşı savaşma mecburiyetimiz evet. var. Bu adam Müslümandır diye bırakamayız.
Ne oldu şimdi toplamda? 3 birbiriyle savaşan grup Müslüman. Hadi bakalım hani savaş yoktu?
Olmaz olur mu?
Ya bu olmazsa olmaz bir şey. Bakın niye 3. grubu savaşa sokuyor Allah? O iki grup arasındaki savaş bitsin diye. Yani bir an evvel girin devreye. Gerekiyorsa siz de onları silahla susturun ki ortalık şey olsun. Heh. Sizin bu saldırmanız sayesinde feinfaet eğer o saldırgan grup hatasını anlar da Allah'ın emrine dönerse tekrar siz feaslihu beynehuma bil adli ve aksidu. O zaman tekrar bu iki grubun aralarını dengeli bir şekilde bulacak ve adaletli davranacaksınız.
Yani ne demek şimdi? Evet. Yemen, diyelim Yemen saldırıya uğramış. Saldırıda bulunan tarafı geldik, ikna edemedik. Onlar savaşırken, ben hatamı anladım dediği an bitti. Tam savaş bitti.
Hemen çıkıyoruz ve aralarını düzeltiyoruz.
Dolayısıyla ortalık problemler çok evet. kolay çözülüyor. En büyük problemler zaten İslam'ın şeyi bu. Problem ne kadar büyük olursa olsun o kadar kolay çözülür. Yani burada Müslümanlar şunu bilmek zorundalar. İslam devletleri diye bir kavram olmaz. İslam devleti olur. Ben buradan işte Suriye'ye gideceğim, yok pasaport şey ya da Suriye'de Türkiye'ye gelecek, bilmem Irak devleti, işte Yemen devleti, şu bu falan değil. İslam ümmeti tek bir topluluktur. Hepsi tek bir yönetim altında yönetilmeli ama bugünkü manada da değil. Her Müslüman aynı zamanda asker olur, aynı zamanda polis olur, aynı zamanda jandarma olur, aynı zamanda savcı olur ki Osmanlı'da böyleydi. İnanılmaz bir toplumda huzur ve güvenlik hakimdi. Biz bunu bütün dünyaya yeniden yaymamız lazım. Bugün İslam alemi bunların hiçbirisinden haberdar bile değil. Çünkü üzerinden geçen iki asırdan beri insanların bundan hiçbir haberleri de yok. Biz bu doğru yaşamayı, huzur ve güven içinde yaşamayı örnek olarak tüm insanlığa göstermeliyiz ki diğer insanlar da bu vesileyle Allah'ın kitabına yönelme ihtiyacı duysunlar.
Evet. Bu arada bu okuduğum ayetleri de bizim Kitap ve Hikmet dergisinin 24. sayısında yayınlanan Savaşın Evrensel İlkeleri başlıklı bir ekip çalışması olarak hazırladığımız bir yazıdan alıntıladım. Bizim ana sitemizde de Ceride-i İlmiye sitemizde de bu yazıya çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım.
Evet. Evet. Zaten bitti mi?
Bitti hocam.
Şimdi. Tamam. Peki o zaman tekrar şey yapalım, sonuca gelelim. Tabii Yahya'nın çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu gibi evet herkes huzur ve güvenlik ister. Ama bu işler istemekle olmuyor. İnsanlarda bir muhalif yapı var. Çünkü Allah-u Teala insanları imtihan için yaratmıştır. İmtihan için yarattığından dolayı herkes benim dediğim olsun diye şey yaparlar. Mesela bir aile içerisinde bakın, kadın benim dediğim olsun der, koca benim dediğim olsun der. Birbirlerine karşı saygı göstermezlerse o ailede huzur olmaz. Birbirlerine karşı gösterecekleri saygının kurallarını da Allah-u Teala koymuştur. Evet, kadının bir takım özellikleri vardır ki erkekte yoktur. Erkeğin özellikleri vardır, kadında yoktur. Her iki tarafta birbirine karşı biri diğerinin değerini bilecek ve huzur içerisinde bir aile oluşacak. Şimdi bu küçük aile dağıldıkça tüm toplumda herkes diğerinin hak ve hukukuna riayet edecek. Riayet edilmediği takdirde de bu aradaki anlaşmazlıklar kısa sürede çözülmeli. Asla batıdan gelen hukuk bizim için asla uygulanacak bir batı yapıda değildir. Biz tüm dünyaya ortaya örnek olacak bir hukuk sistemine şey yapmalıyız. Mesela Osmanlı sırasında İstanbul'da 17 tane hakim olurdu kazalar dahil. Şimdi bakıyorsun ki aman yarabbim bir ordu. Ama Osmanlı zamanında en uzun süren dava 3 gün sürerdi. Şimdi bakıyorsun ne 3 gün ya. Adamın ömrü bitiyor dava bitmiyor. Bana bir kere bir miras şeyi gelmişti, danışman bir rapor vermem için, bilirkişi rapor vermem için gittim mahkemeye, beni götürdüler koskoca bir çuvalın içerisinde belge. Bu ne dedim? Ah, Osmanlı zamanında bir miras olayı olmuş. İşte bu Eminönü'nde çok önemli bir yer var, biraz da Taksim'de. Orayla ilgili aradan yıllar geçmiş. Yani Osmanlı zamanındaki mirası o savaş şeyi sebebiyle paylaşamamışlar. Daha sonra dava açılmış. Orada baktım. Birisi yazmış şeydi. 50'li yıllarda. İşte mahkemeye bir mektup yazmış. Bu dedemden kalan dava. Babam bunun neticesini alamadan vefat etti. Ben de artık ömrümün sonuna geldim. Lütfen artık bunu bir neticelendirin. Ben baktığım zaman da 80'li yıllardaydı. Yahu ondan sonra bir rapor verdik. Ne oldu bilmiyorum. Yani halbuki Osmanlı zamanında olsa bu bir günde biter. Ve %100 adil. Dolayısıyla bizim bunları, yani sadece o değil, evet savaş ortamı, çünkü insanlar da birbirleriyle savaşıyorlar. Yani haklı, herkesin hakkının, hukukunun tam olarak karşılandığı, inanç hürriyetinin %100 olduğu, hiç kimsenin inancına karışılmadığı, herkesin çalışma hak ve hürriyetlerinin, üretim ve yani mal ve hizmet üretmede tam hür olacağı bir ortam içerisinde inşallah olmamız gerekiyor. İnşallah biz bunu tüm insanlığa göstermeliyiz. İşte gördünüz, Yahya'nın anlattığı şekildeki bir savaş hukuku bugün insanlığın hayal edemeyeceği bir mükemmellikte. Yani insanlar ben hakim olayım diye savaşa girmiyorlar. Allah'ın kuralları hakim olsun diye giriyorlar. Dolayısıyla Allah ne diyorsa öyle yapmamız lazım. Öyle olunca da Allah'ın dini tüm insanların ulaşmak istedikleri bir hedef haline gelir. Bizim yapmamız gereken odur. Allahü Teala cümlemizi bu güzel hedefe yönelenlerden ve başarıya ulaşanlardan eylesin. Allahü Teala hepimizden razı olsun.